Ayrım 7. Sayfa 41. 5. bölüm. Doğan kaderine razı olmuş görünüyordu. Allah'a duyduğu inanç onu rahatlatıyor olmalıydı. Ne yazık ki benim inancım yoktu. Olsaydı zaten böyle boşlukta kalmazdım. Dinin verdiği huzur içinde, üstelik bizimki gibi aşırılıkları laiklikle törpülenmiş bir İslami inanışın verdiği güvenle, işimle gücümle uğraşır, mutlu yuvamda karımla birlikte oğlumuzu büyütürdüm. Ama marifetmiş gibi yaşamın anlamına, insanın varoluşuna, daha da beteri mesleğime dair tuhaf sorular sormaya başladım. Sorduğum soruların yanıtlarını buldum mu? Ne gezer? Ama nedense aptal kafam burnunu dikine gitmeyi sürdürdü. Oysa üniversite birinci sınıfta yaptığımız boykot sonrası götürüldüğüm karakolda mesaisini uzattığımız için çok sinirlenen komiser okkalı iki tokatla beni ödüllendirdikten sonra acıdığından mı yoksa öğüt vermeyi sevdiğinden mi bilinmez kenara çekip "Bak oğlum, sen dik başlı birine benziyorsun. Üstelik de cesursun. Eğer böyle burnunu dikine gitmeyi sürdürürsen ya mezara girersin ya hapishaneye" demişti. Ama komiser cesur olduğum konusunda yanılıyordu. Yediğim iki tokat, 3 saatliğine kaldığım nezarethanenin pis kokusu bile beni yıldırmaya yetmişti. Bir daha bu tür eylemlere katılmadım. Düşüncelerim değişmemişti. Hayır, sadece kendimi tehlikeye atmak istemiyordum. Ama cesaret, kimi durumlarda yaşam terazisinde dengeyi sağlamakta önemli bir unsur. İşte bu ağırlık olmayınca ben de yaşam terazimi dengede tutamaz oldum. Denge bozulunca da komiserin söylediği gibi mezara ya da hapishaneye değil meyhaneye girdim. Yanıtsız kalan sorular, yerine ulaşamayan karşı çıkışlar, her sabah gazeteye geldiğimde işlemeye başlayan bu kısır döngü kaçınılmaz olarak beni alkolle tanıştırdı. Kısa sürede sevdik birbirimizi. Yok, hakkını yemeyeyim. Alkol kalenderdir. Herkesi sever de ben kısa sürede delice aşık oldum ona. O yalnızca aklımın dinmek bilmeyen sorularını, ruhumun aşırı isteklerini, içimde her geçen gün biraz daha büyüyen sıkıntıyı gidermekle kalmadı, haz etmediğim insanlardan uzaklaşmamı da sağladı. Böylece insanlık komedyasında uzaktan izleme olanağını yakaladım. Yakaladım yakalamasına da izlediğim insanlar beni bir türlü kendi halime bırakmıyorlardı ki. Eski karım, "Bırak şu içkiyi," diye başımın etini yiyerek, oğlum ya okul taksiti ya yeni bilgisayar diyerek başıma dikilerek, arkadaşlarım şanlı geçmişimi hatırlatıp artık işin başına geçme zamanının geldiğini söyleyerek beni yeniden sahaya çağırıyorlardı. Onlara şimdi bir de Doğan eklenmişti. İşin kötüsü Doğan hakkında Tanrı konusunda olduğu gibi kesin bir kanıya da sahip değildim. Bu durum huzurumu bozmakla kalmıyor, beni derin derin düşünmeye de zorluyordu. Oysa mantıklı bir insan için düşünecek fazla bir şey yoktu. Doğan'ın söylediklerini akıldan çıkarıp rakı kolimi bagaja atıp evimin yolunu tutmam yeterliydi. Ama yapamadım. Doğan'dan ayrılınca da söylediklerini düşünmeye devam ettim. Yeniden otobana çıktığımda hala ne yapacağıma karar verebilmiş değildim. Yağmur dinmiş, trafikteki yoğunluk azalmıştı. Gazeteye geldiğimde bulutların arasından bir görünüp bir kaybolan güneş utangaçlığı bırakıp gökyüzünde cömertçe parıldamaya başlamıştı. İşten atıldığımı anımsadım. Topu topu 2 saat önce gazeteden kovulmuş olmama rağmen sanki bu olay uzun zaman önce olmuş gibi geliyordu bana. Kısa süre sonra parasız kalacak olmam, eski karıma yapacağım zorunlu açıklamalar, beni arayıp üzüldüklerini belirtecek olan meslektaşlarımın sözleri, ıslak asfaltın üzerine yansıyan gri bulutlar gibi şöyle bir gölgeleyip geçti zihnimi. Kafamın içi Doğan'ın anlattıklarıyla doluydu. Uzun zamandır hiç bu kadar derin düşünmemiştim. Yaşlı plymouth'umun, genç lastiklerinin ıslak asfaltta çıkardığı sesler bile dağıtamıyordu düşüncelerimi. Yaşamda en nefret ettiğim durum karar vermek zorunda kalmaktı. Vereceğim karar ne kadar önemliyse nefretim de o kadar artardı. Ve şimdi ben tıpkı çocukluk günlerimde olduğu gibi yeniden nefret ediyordum Doğan'dan. Hayır, bu işe bulaşmayacaktım. Sefil de olsa, insanlar tarafından küçümsense de ben kendime göre bir dünya kurmuştum. Üstelik bu büyük inşaat sırasında kariyerimi kaybetmiş, karımdan ayrılmış, oğlumla aram bozulmuştu. Yağma yok. Bu dünyayı kimsenin, hele Doğan gibi vefasız bir üvey kardeşin bozmasına izin veremezdim. Birdenbire ulaştığım bu sonuç içimi güvenle doldurdu. Bu güvenle söylenmeye başladım. Sen git insanları öldür, eroin işine bulaş, çetelere gir, sonra gel benden yardım iste. Yemezler oğlum. Üstelik doğru söylediğin bile belli değil. Belki de beni kullanmak istiyorsun. Olmaz Doğan Efendi. Git eski ülkücü arkadaşların yardım etsin sana. Zavallı Keriman abla. Doğan yatılı okula giderken. Oğlum yazları eve gel deyince görevim var. Bu yaz kampta çalışacağım diyordu. Kampta dediği de izci kampı değil ha. Ciddi komando eğitimi yapılan bir yer. Babam, Doğan bu nasıl komando kampı? Siz asker misiniz? Diye soracak olmuştu bir gün. Adamın ağzına lafı tıkamıştı. Sen anlamazsın. Biz de askeriz. Hem de para almadan gönüllü olarak bu ülkeyi koruyoruz. Üstelik bizim kampımız da askerlerin kampından daha disiplinli. Daha ağır bir eğitim var. Bu disiplinli ağır kampta komünist yaftasını yapıştırdıkları insanlar nasıl dövülür, nasıl bıçaklanır, nasıl öldürülür bunları öğreniyordu arkadaş. Komünist dedikleri, düşman ilan ettikleri kişiler de okulundaki, mahallesindeki çoğu kendi yaşında insanlar. Onların arasında ben de vardım tabii. Neden o kampta sana eğitim veren ya da senin eğitim verdiğin karındaşlarına, ülküdaşlarına, davadaşlarına, bilmem ne daşlarına gitmiyorsun da benim gibi alkolik bir solcu etkisine geliyorsun? Ellerini beline koyup ağzını olur gibi hafifçe yukarı kaldırıp sizin hepinizi Moskova'ya süreceğiz demeyi pek severdin. Utanmıyorsun şimdi o Moskova'ya süreceğin adamlardan yardım istemeye. Kapağı yurt dışına atınca Almanya'dan yazıyordun ya, Allah'a hamdü sena olsun ki burada ülküdaşlarımın yanındayım diye. Niye Allah'ın selamı üzerinize olsun diye onların yanına gitmiyorsun da benim gibi ne eleyeceği unu ne de eleği olan bir adamın yanına geliyorsun? Birden sert bir korna sesiyle irkildim. Aynı anda plymouth'umun sol şeride kaydığını fark ederek hemen topladım direksiyonu. Yanımdan hızla geçen Volvo'daki şişman bir adam el hareketleriyle rahmetli anam da dahil bütün sülalemi kalaylıyordu. Bir sigara çıkarıp yaktım. Arabanın içi dumana boğuldu. Doğan'ın yüzündeki yıkılmış, ezik ifade geldi yeniden gözlerimin önüne. Sesindeki buruk tını çınladı kulaklarımda. Kendime kızmaya başladım. Bu görüntüyü silmek, Doğan'ın sesini, görüntüsünü, anıları unutmak istedim. Neden onu umursayacaktım ki? Benim için hiçbir önemi yoktu. Aramızda kan bağı bile bulunmuyordu. Üstelik kötü biriydi. Yanlış bir insandı. Onunla benzer hiçbir yanımız yoktu. Giysi seçimimizden, saçımızı tarayışımıza, düşünme biçimimizden adım atışımıza, beğendiğimiz yemekten içtiğimiz sigaraya. İçtiğimiz sigaraya mı? Yok canım, aynı marka sigara içiyorduk. Üstelik benzerliğimiz yalnızca aynı markayı seçmiş olmakla sınırlı değildi. Çocuk denecek yaşta birimizin öksüz, birimizin yetim kalmış olması gibi çok daha önemli benzerliklerimiz vardı. Doğan'ın ülkücülere katıldığı günleri anımsadım. Yatılı okulda okuyordu. Aslında onu yatılı okulda okumaya babam ile ben zorlamıştım. Açıkça söylememiştik bunu ama her fırsatta davranışlarımızla bu evde yerinin olmadığını hatırlatmıştık ona. Doğan daha 16'sında bile değilken en yakın insanından, annesinden koparak çıkıp gitmişti evden. Belki de bize karşı duyduğu öfke sürüklemişti onu eylemcilerin arasına. Ya da kimsesizliği, çaresizliği. Gerçi Doğan hiçbir zaman olayı bu biçimde yorumlamadı. Bugün hepsi boşmuş, anlamsızmış derken bile yaptığım yanlışların nedenleri çocukluğuma uzanıyor. Bunların sorumlusu biraz da sen ve babansın demedi. Serzenişte bile bulunmadı. Galiba ona biraz haksızlık ediyordum. Yaşam benim gibi Doğan'ın da posasını çıkarıp bir kenara atmıştı. Dünyaları yakarım diyen, o cakasından geçilmeyen genç adamdan geriye bir enkaz, yalnızca bir düş kırıklığı kalmıştı. Yoksa ona yardım etmeli miydim? Babam sağ olsaydı desteklememi isterdi. Keriman abla eminim oğlumu kurtarmam için bana yalvarırdı. Yüreğimin yumuşamaya başladığını hissettim. Annemi hiç tanımamış olsam da Keriman abla hiçbir zaman onun yerine koyamamıştım. Aslına bakarsanız anneme dair hiçbir şeyde anımsamıyordum. O beni doğururken ölmüştü. Sesini duymamıştım, yüzünü görmemiştim. Kokusu nasıldır bilmiyordum. Bu konuyu pek düşünmüyordum da. Birkaç kez babam annemin çok iyi bir kadın olduğundan bahsetmişti. Yani anneme öyle fazlaca bir bağlılığım olduğunu düşünmüyordum. Üstelik evimize yeniden yuva sıcaklığını kazandıran kişi Keriman ablaydı. Babam annemin ölümünden sonra uzun yıllar evlenmemişti. İlk çocukluk yıllarım aksi bir kadın olan babaannemin yanında geçmişti. O öldükten sonra babam evlenmeyi göze almıştı. Belki de benim büyümemi beklemişti. Keriman ablayı seçmesinde yanlış yaptığı da söylenemezdi. Kötü bir kadın değildi. Çalışkandı, yardımseverdi, şefkatliydi. Evet, bana karşı mesafeliydi. Ama bunda benim soğukluğum daha da çok Doğan'la anlaşamamam etkili olmuştu. Biraz da bu yüzden babam ölünce zengin otomobil arşivini benden gizlemiş, kendince beni böyle cezalandırmaya uygun görmüştü. İşin kötüsü, Keriman abla öldükten sonra da arşivi bulamamıştım. Büyük olasılıkla arşivi bir eskiciye yok pahasına satmış, belki de kaldırıp çöpe atmıştı. Doğrusu buna o zamanlar çok kızmış ve üzülmüştüm. Çünkü kıymetini bilmeyen için o arşivin hiçbir önemi yoktu. Oysa meraklısı için paha biçilmez değerdeydi. Artık bunlar çok geride kaldı. Şimdi Keriman abla ile ilgili kötü olaylardan çok iyi anılar geliyor aklıma. Onu bir anne gibi olmasa bile biraz mutsuz ama her zaman bana yardımcı olmuş, çilekeş bir kadın gibi anımsıyorum. Tuhaftır, bugün onu bir abla gibi sevdiğimi fark ediyorum. Bunları Doğan'a anlatsam ne düşünür acaba? Sen zaten çocukken de duygusal biriydin der, çıkar işin içinden. Sanmıyorum. Oğlan ciddi olarak değişmiş. Değişmiş ama gırtlağına kadar boka battıktan sonra. Kendisinin battığı yetmezmiş gibi şimdi beni de batırmak istiyor. Hadi canım, o kadar da tehlikeli bir durum yok ortalıkta. Ben gazeteciyim. Onunla bir röportaj yapacağım sadece. Konuşacak olan o. Suçlayacak olan o. Kanıtları gösterecek olan o. Ben yansız davranırım. Durumu olduğu gibi yansıtırım. Tabii canım. Adlarını deşifre edeceğin, suçlanmalarına, servetlerini yitirmelerine, hapse girmelerine, belki de yurt dışına kaçmalarına neden olacağın insanlar da... Bravo sana Adnan Sözmen. Bize karşı tarafsız yaklaştın. Dürüst bir gazetecilik örneği gösterdin deyip madalya takacaklar. Yahu sen nerede yaşadığını sanıyorsun? Dünyada en çok gazetecinin öldürüldüğü ülke burası. Anından allarlar seni. Bu ülkede herkesin gözü önünde hem de polis üniformasıyla adam kaçırıp çatır çatır kurşuna dizdiler be. Adnan kendine gel. Üvey kardeşinle bir kez konuştun, anında etkilendin. Doğan'ın anlattıklarına kanıp fazla risk yok diye düşüncelere kapılıyorsun. Kim bilir bu olayın arkasında ne entrikalar vardır. Olaya karışanlara da bakar mısın? Bir aşiret reisi, bir sabık yüzbaşı, bir eski ülkücü, öteki de Allah bilir önemli bir istihbaratçıdır. Susurluk kazası gibi mübarek. Bir de fazla tehlikeli iş değilmiş. Daha ne olsun yahu? Yok arkadaş, ben bu işte yokum. Tamam, zamanında Doğan'a karşı yanlış davranmış olabilirim. Haksızlık etmiş olabilirim. Ama onun da girip katil olması, karanlık örgütlere bulaşması gerekmiyordu. Doğan'ın yanlışlarının bedelini ben niye ödeyeyim? Ayrılmış da olsam bir karım var, bir oğlum var. Onların geleceğini niye karartayım? Doğan'a bakarsak tam tersi olacak. Bu haber beni yeniden zirveye taşıyacak. Konuşmamız boyunca bunun benim için bulunmaz fırsat olduğunu yineleyip durdu. Sanki ben böyle bir fırsatı istiyormuşum gibi. İstemiyorum kardeşim. Ben böyle mutluyum. Gerçi şu bizim yayın yönetmenine haddini bildirmek, kendini dünyanın en iyi araştırmacı gazetecisi sanan Şekip İnce'ye bu işin nasıl yapıldığını göstermek güzel olurdu ama... Boş ver. Ne halleri varsa görsünler. Ben bu heriflere bulaşamam. Hem Doğan'ın doğru söylediği nereden belli? Kuyruğunu sıkıştırmış bir kere. Kurtulmak için elinden gelen her çabayı gösterecek. Her yalanı söyleyecek. Doğan'ın yenilmiş, ezik hali geldi yeniden gözlerimin önüne. Aynı anda benim sonumu hazırlayan olaylar belki de senin yükselmene neden olacak. Sözleri yankılandı kulaklarımda. Ya yalan söylemiyorsa diye mırıldandım. Ya başından beri anlattıkları doğruysa, ya kötü bir niyeti yoksa, gerçekten bana iyilik yapmak istiyorsa. Ulaştığım bu olumlu sonuç sanki elime ateş değmiş gibi paniğe kapılmamaya yol açtı. Hayır hayır istemiyorum diye söylendim. Ben halimden memnunum. Tamam şu anda işsizim ama nasıl olsa yakında yenisini bulurum. Beladan uzak durmalıyım. Bana ne Doğan'dan çetelerden? Bu ülkenin, bu dünyanın çivisi çıkmış. Ben mi çakacağım? Rakımı içer keyfime bakarım. Daha adını söyler söylemez tadı damağımı yakan soğuk rakımı boğazımdan kayarcasına akışını hissettim. Bu duygu bile beni rahatlatmaya yetti. İşte ben buydum. Yaşamda insanın kendini bilmesi gibi erdem yoktur derler. Ben korkak bir insanım arkadaş. Biraz da tembel. Yalnızca bu nedenlerden ötürü bile Doğan'a yardım edemem. Daha fazla kafa patlatmanın alemi yok. Durum bu kadar açık. Tükenmekte olan sigaramdan son bir fırt çekip kül tablasını da ezdim. Dikkatimi yeniden yola verdiğimde güneşin kaybolmuş olduğunu fark ettim. Siyah asfalt anlamsızca uzanıyordu önümde. Yine yağmur geliyordu anlaşılan. Düşüncelerimi dağıtır umuduyla radyoyu açtım. Cırtlak sesli bir kadın arabesk söylüyordu. Arabesk olması fark etmezdi ama kadının sesi gerçekten berbattı. Çevirdim. Bu kez kadın mı erkek mi olduğunu bile kestiremediğim bir pop şarkıcısı, dünyanın en kötü şairinin bile bir araya getiremeyeceği anlamsız sözcüklerden oluşan iğrenç bir şarkı söylemeye başladı. Onu da hemen çevirdim. Bir haber kanalı çıktı. Şu anda haber dinlemeye hiç niyetim yoktu. Onu da çevirmek üzereydim ki metalik sesli kadın spiker benden önce davranarak Yüzbaşı Rıfat'ın cesedinin bir çöp arıtma merkezi yakınlarında bulunduğunu söyledi. Dikkatle silerek haberi dinlemeye başladım. Ailesinin 3 gündür haber alamadığı ordudan atılma Yüzbaşı Rıfat Başoğlu'nun cesedi dün sabah bulunmuştu. Başoğlu ensesine sıkılan iki kurşunla öldürülmüştü. Bu cinayetin geçenlerde sevgilisiyle birlikte öldürülen aşiret reisi Bekir Kaytan olayıyla ilintili olduğu sanılıyordu. Geniş çaplı bir soruşturmanın başlatıldığını anlatan spiker başka bir habere geçerken ben de demek Doğan doğru söylüyor diye düşünmeye başladım. Ya beni yönlendirmeye çalışıyorsa? Evet, karar vermek için acele etmek gerekirdi. Olayın ayrıntılarını öğrenmeden bir yargıya varmamalıydım. İyi de bunlardan bana neydi? Ben bu işe reddetmeyecek miydim? Neden hala bu konuyu düşünüyordum? Neden olacak canım? Doğan üvey kardeşim bana gelmiş yardım istemiş. Hadi Adnan, kendini kandırma. Tamam, Doğan'ın gelip senden yardım istemesi hoşuna gitti. Unutmaya başladığın anıların canlandı, mutlu oldun. Ama bu olayı bu kadar derinden düşünmenin gerçek nedeni bunlar değil. Sen yılların gazetecisisin oğlum. İyi haberin kokusunu kilometrelerce uzaktan anlarsın. Doğan konuşur konuşmaz önemli bir olayla karşı karşıya olduğunu hissettin. Üvey kardeşin sana gerçek bir fırsat sunuyor. Hem de gümüş yaldızlı tepside. Yapman gereken onunla oturup konuşmak. Malzeme dediği her neyse onları resimlemek. Kanıtları sunmak. Düştüğün zirveye hızla yeniden tırmanmak. Bu olayı düşünmeyi seni zorlayan, ağzını sulandıran gerçek neden onca alkole rağmen hala öldüremediğin gazetecilik içgüdün ve her ne kadar ben köşeme çekildim, insanlardan usandım desen de bu içgüdüyü canlı tutmak için her fırsattan, her ilişkiden yararlanan o güçlü egon. Yok Keriman abla sevgisiymiş, yok Doğan'ın yıkılmışlığıymış, bunların hepsi palavra. İtiraf et, sonuçta sen de nefret ettiğin öteki insanlar gibisin. Büyük laflar söyler, büyük anlamlar yarattığını savunursun. Saçma, benim iddiam falan yok. Ben anlam peşinde bir insan değilim. Benim için ideallerin hepsi öldü. Öyle mi? Bunlara inanıyor musun gerçekten? İnsanlardan uzak durmak da bir tür iddia değil mi? Onları küçümsemek yaşamına bir anlam katmıyor mu? Ama kendine de haksızlık etme. Çünkü bazı meslektaşların böyle bir fırsat yakalasaydı hiç düşünmeden en yakın arkadaşını harcamaktan bile çekinmez. Hatta bu uğurda cinayeti bile göze alabilirdi. Yeter, kesin artık diye bağırarak kafamın içinde konuşup duran sesleri susturmaya çalıştım. Ama onların susmayacaklarını biliyordum. Bu yüzden hala haberleri sunmayı sürdüren spikeri susturdum. Bir sigara daha yakıp sanki buradan uzaklaşırsam sorun çözülecekmiş gibi öfkeyle gaz pedalına bastım.